Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi sizlere bu açılışta şunu hatırlatmak istiyoruz. Eğer bizi daha önce seyrettiyseniz ve seviyorsanız bu bölümleri lütfen bizleri YouTube'da desteklerseniz seviniriz. Neden? İşte bir yorum yaparsanız, bir emoji atarsanız veya kanalı takip ederseniz, beğeniyorsanız bizi desteklemiş olursunuz. Algoritmada da böylece daha çok kişiye ulaşabiliriz bu sayede. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz şimdiden. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ve sözü tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili Barış Cankı bizle beraber Donanım Haber'deki otomobil editörümüz ve hatta LinkedIn'de falan bakarsanız da başka da editör de görmüyorum burada. Otomobil editörü konusunda teksin, onu söyleyeyim. Nasılsın, iyisin umarım?
İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Sağ olasın. Var bu hafta da güzel haberlerin.
Bu hafta güzel haberlerimiz var. Türkiye'ye gelen yeni modeller var. Tanıtılan yeni modeller var. Bu hafta ardı ardına yeni modeller tanıtıldı. Oo. Yani tam olarak tanıtıldı diyemesek de en azından bazılarının tasarımlarını, gövde tasarımlarını gördük. TOG'la ilgili yeni haberler var. Yani bu hafta oldukça dolu. İstersen hemen hızlıca başlayalım.
Peki bize bir haber var mı? Yani şimdi şöyle sorayım. Yani tamam, var da kardeşim. Yani bunlar bize yarayacak mı? Hani bu fiyatlar, İşte zamlar, bir şeyler, o fiyat değişiklikleri nasıl görüyorsun? Hemen başlamadan onu sormak istiyorum. Nasıl görüyorsun piyasayı şu an? Otomobil piyasası şu an nerede? Böyle hani ya tatlı araba alınır, hayır işte zam gelir gelmez. Nasıl görüyorsun şu an piyasayı?
Ya aslında piyasa şu anda o ilk baştaki yılın ilk çeyreğindeki gidişat değişti. O zaman da özellikle bu şeyi biliyorsun, engelli alımlarında ÖTV'deki üst limitin arttırılmasıyla insanlar araçlar pahalılaşacak, bu limitin tekrar üzerine çıkacak diye bir saldırıya geçmişlerdi. Birçok kişi, hatta satışlara çok büyük etkisi olmuştu, rekorlar kırılmıştı yine. Tabii ki o durum yavaş yavaş değişiyor. Şimdi Nisan ayı itibariyle, özellikle Mayıs ayına da önümüzdeki aya da giriş yaptığımızda satışlar durgunlaşmaya başlıyor. Tabii ki bunun pazarda büyük etkisi olacaktır. Fiyatlar ucuzlar mı? Türkiye'de artan fiyatların aşağı düştüğünü bırak otomotivi, hiçbir sektörde ne yazık ki göremiyoruz. O yüzden hani bu alanda bir düşüş bekler miyiz? Ben çok fazla bir düşüş beklemiyorum ama en azından durgunlaşmasının ardından markalar bir kampanya geçişlerini yapacaktır. Biliyorsun yıl sonu çok güzel kampanyalar yaptılar. 2024'ün ilk çeyreğinde bu kampanyalar biraz daha düştü, durdu. Evet. Ama bu piyasanın durgunlaşmasıyla beraber güzel kampanyalar görürüz diye düşünüyorum. Yine aslında tüketicinin bir nevi yararına oluyor bu kampanyalar.
O zaman yine heyecanla bekleyeceğiz. Bakalım bir şey olacak mı? Kampanyalardan bir hayır çıkacak mı? Ben yıllar evvel şöyle bir şey duymuştum. Volkswagen'den birisi, yani artık şehir efsanesidir, gerçektir. Çünkü bir toplantı esnasında bir geyik gibi duymuştum sanki bunu, ama gerçekte sanki Volkswagen'den birisi şöyle demiş o zamanlar. Bundan 5 yıl evvel diyelim. Ya biz ne kadar işte yakıt tasarrufunu arttırsak da, ne kadar düşürsek de tüketimi, Türkiye söz konusu olunca mutlaka işte bir şekilde, yani o dışarıda yakaladığımız performansı burada yakalayamıyoruz. Çünkü buradaki benzin fiyatları, yakıt fiyatları artınca diyor ki ya tamam düşürdük ama yani gene bile pahalı kalıyor dedikleri bir durum vardı. Bir nevi şimdi aslına bakarsan sanki şey içinde, yani otomobil fiyatları içinde bir durum böyle. Ya evet. İşte biliyorsun Hyundai, sen anlattın. Hatta bir bağımsız bir videoda da anlattın. Ioniq 6 Advanced diye bir işte model Türkiye için çıkartıldı, geldi. Şimdi bu bakınca iyi bir habermiş gibi görünüyor ama aslında bir taraftan da elimizin kolumuzun bağlılığından dolayı markaların ya bize de bir şey yapsınlar diye gözlerin içine baktığımız hale dönüşüyoruz. Yani bir taraftan da kötü durumdayız. İşte tabii insan ne kadar da olsa, yani yurt dışında bizden fazla kazanan ülkelerde bizden daha ucuz otomobil almaları insanı üzüyor. Yani günün sonunda dönüp dolaşıp oraya geliyor insan. Neden? Çünkü burada aldığım bir araba, yurt dışına gidip desen ki ben bu arabayı aynı bu fiyata satmak istiyorum desen, neticesiyle gülerler adama yani. Öyle diyeyim.
Maalesef.
Evet. Neyse, peki gelelim TOG'la ilgili habere. İlk haberimiz TOG'la ilgili. Biliyorsun hep konuşuyoruz, seviyoruz TOG'u, destekliyoruz.
Evet, tabii ki.
Yani her ne kadar her şeyi eleştirsek de neredeyse elimizden geldiği kadarıyla günün sonunda bu bizim markamız ve yükselmesini istiyoruz. Bu seferki haberimiz nedir? Bir açıklama var anladığım kadarıyla. Güzel bir haber mi değil mi öğrenelim senden.
Şimdi artık tabii ki bilinen bir şey, uzun zamandır, aylardır piyasada TOG T10X modeli, CSU modeli. sadece arkadan itişli tek motorlu versiyonuyla satılmaya başlanmıştı. Şimdi ilerleyen dönemde onun çift motorlu versiyonu da satışa çıkacak. Çift motorlu versiyon ne demek? Tabii ki dört tekerlekten çekiş demek, daha yüksek performans demek. Ama işte tek motorlunun uzun menzilli versiyonuna göre biraz daha menzilin düşmesi anlamına geliyor. Onunla ilgili bir açıklama var. Ne zaman satışa sunulacağına dair TOGG T10F modeli biliyorsun sedan ya da işte böyle fastback olarak adlandırdığımız gövde tipine sahip ikinci model. Onun ne zaman satışa sunulacağına ilişkin. Ve onun dışında önemli bir detay daha var. Her zaman konuşuyoruz ya TOGG satışları aslında işte Türkiye pazarına da biraz daha uygun olan, ekonomik açıdan daha uygun olan biraz kompakt B segmentinde bir SUV ile mi başlasaydı diye. İşte şimdi TOGG'un 3. modeli olacak o T8X olarak adlandırılacak modelle ilgili de bir açıklama var. Ne zaman tanıtılacağına dair. O da bence açıkçası bu 3 açıklamadan en heyecan verici olanı o diye düşünüyorum. Çünkü TOGG T10X biliyorsun her zaman konuşuluyor. Yollarda da çok sık görüyoruz. Sevdiğimiz, beğendiğimiz bir model ama işte fiyat olarak ne yazık ki şu anda Türkiye'deki tüketicinin birçoğuna hitap etmiyor. Burada tabii ki tamamen TOGG'u suçlayamıyorum. Piyasalar bu şekilde. Vergiler var işte çeşitli etmenlerden dolayı zaten diğer otomobil fiyatları da aşağı yukarı bu seviyelerde. Ama B SUV modeli, elektrikli B SUV modeli tabii ki ekonomik açıdan daha erişilebilir olacak. O yüzden en heyecan vericisi o. Hemen şöyle açıklamalara bir geçiş yapayım. Baktığımız zaman şöyle Gürcan Karakaş'tan geliyor yanlış hatırlamıyorsam bu açıklamalar.
Çok doğru.
T10X'in 4 tekerlekten çekişli versiyonu. Şöyle baktığımızda limited edition donanımıyla yani sınırlı versiyonla birlikte Haziran-Temmuz aylarında satışa çıkacak. Yani çok da bir zaman kalmamış. Şu anda Nisan'dayız. 2-3 ay içerisinde bu 4 tekerlekten çekişli versiyonda satışa çıkmış olacak. Fiyatla ilgili tabii ki şu anda herhangi bir açıklama yok. Biliyorsun Türkiye'de böyle her şey bir anda değişebildiği için 2-3 ay öncesinden fiyat vermek markalar açısından çok da sürdürülebilir, gerçekçi bir şey olmuyor. Ama tabii ki şöyle baktığımız zaman bir özelliklerini kısaca hatırlayalım. İki motorlu versiyonda bize 320 kW yani 435 beygirlik maksimum güç ve 700 Nm tork sunuyor. Yani aşağı yukarı şunu düşünebiliriz. Tek motorlunun iki katı gibi bir değer sunuyor bize maksimum güç ve tork tarafında. Bu versiyonda tabii ki o 52 küsür kilowatt saatlik küçük bataryanın kullanılması çok mümkün değil. O yüzden 88.5 kilowatt saatlik büyük batarya seçeneği kullanılıyor. Ama tabii ki bunda menzil büyük ihtimalle 400 kilometre civarına düşecektir. Çünkü sadece tek motorlu versiyonda bu büyük batarya 500 kilometre civarında bir menzil sunuyor. Ama burada tabii ki 4.8 saniyelik bir 0-100 hızlanmasından yani çok performanslı bir araçtan bahsettiğimiz için menzili biraz daha düşürecek. Benim tahminim 400 kilometre civarında bir düşüş yaşanacaktır menzilde. Dediğim gibi Haziran-Temmuz aylarında yani 2-3 ay içerisinde evet. Bu yaz en azından satışa sunulmuş olacak. TOGG T10F tarafından bir açıklama var demiştim. Onun ne zaman satılacağına dair TOGG CEO'su bir açıklama yaptı ve seneye bu vakitlerde satışların başlayacağını duyurdu. Yani önümüzdeki yılın ortaların gibi, ikinci çeyreği gibi TOGG T10F modelinin de satışa sunulacağını göreceğiz. Onun da fiyatı hakkında çok büyük bir açıklama yok ama bir SUV'den, C SUV olan T10X'ten daha ucuz olacağını söyleyebiliriz. T10X'in bu arada fiyatlarını bilmeyenler için şöylece bir hatırlatmış olalım. V1 ve V2 versiyonlarıyla satılıyor. Standart menzil ve uzun menzilde tabii ki bunun donanımları değişiyor. Standart menziller 1.432.000 TL'den başlarken uzun menzilli versiyon V2 donanım seviyesiyle 1.823.000 TL civarına çıkıyor. Bu bağlamda bakarsak T10F'in de en azından tek motorlu uzun menzilli seçeneği şöyle 1.5-1.6 milyon seviyesinde olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunu önümüzdeki yıl şartlara göre güncelliyor olacağız. Dediğim gibi son açıklamayı da söyleyeyim. Ondan sonra senin bu konuyla ilgili fikirlerini alacağım. Son açıklamada T8X olarak adlandırılan B segment SUV ile alakalı. Tabii ki onun nasıl bir tasarıma sahip olacağını, hangi özelliklerle geleceğini şu an için hiç bilmiyoruz ama en azından şunu biliyoruz ki önümüzdeki yıl bu dönemlerde T10F satışa sunulduktan sonra kısa süre içerisinde T8X modelinin de lansmanı yapılacak. Lansmandan sonra da zaten tahminim belki 2025 yılının sonuna doğru belki 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulmuş olacaktır T8X modeli de. T8X çok önemli çünkü B segment SUV, elektrikli araçlarda da B segment SUV'ler oldukça popüler hale gelmeye başladı. İşte bu bölümde yine konuşuyor olacağız. Citroen tarafında C3 Aircross'un ikinci nesli %100 elektrikli versiyonla beraber geliyor ki bu da Türkiye'de satışa sunulacaktır. Opel'in Crossland'in yerini alan Frontera modeli ki geçtiğimiz hafta konuştuk. Yine %100 elektrikli versiyonla geliyor doğuştan. O var. Hali hazırda ülkemizde olan işte Jeep'in Avenger modeli var. B segment SUV, Peugeot'un popüler 2008'i var. E2008 gibi birçok model B segmentinde mücadele ediyor şu anda. T8X de bizim yerli üretim otomobilimiz olarak bu popüler segmentte yerini bir an önce alması gereken modellerden diye düşünüyorum.
Kıyasaya bir mücadele var senden dinlediğim kadarıyla. Yani hakikaten çok çok çetin bir mücadele var. Çok da kolay da değil böyle baktığımız zaman. Yani TOGG'un işi tabii ki kolay değil. Zaten yola çıkarken de bilmiyordu. Yani bu sadece Türkiye'de üretilsin, Türkiye'de kalsın bir araç olarak da üretilmediği için zorlu bir pazarda. Yani hem bir taraftan işte böyle devasa bu rakipleri var. Yani PSA bir taraftan, işte Volkswagen grubu bir taraftan diyelim. Diğer taraftan da hani hep konuştuğumuz Çinli, yani elektrikte deyince bu arada gerçekten çok bariz bir üstünlükleri var ortada. İki anlamda, hem maliyet anlamında hem üretim anlamında çok ciddi avantajları var. Çünkü zaten hali hazırda süre gelen bir üretim mirası var adamlarda yıllardır. Evet. Şimdi bunu tabii çok rahat yansıtıyorlar ve işte görüyoruz, yani sen de her hafta yeni bir Çinli model tanıtıyoruz. Yeni birkaç Çinli model tanıtıyoruz. O yüzden bu tabii çok kolay bir iş değil. Ama aldığımız haberler bu yeni son yaptıkları, bizim de daha önceki bölümlerde duyurduğumuz kampanyanın işe yaradığı ve satışların arttığı ile ilgili haberler geliyor. Bu güzel haber. Çünkü sonuçta bunun gücünü sürdürmesi için elbette ekosistem gibi düşünmek lazım. Satışın mutlaka olması lazım. Hani gerçekçi olalım. Satılmayacak ve kötü düşünecek bir araba değil kesinlikle. O yüzden evet. Hani ya buna da para mı verilir diyeceğimiz bir şey yok. Ben bir arkadaşım vardı. Şimdi hani belki söylememi istemez bilmiyorum ama hem de yani yurt dışı yurt içi böyle her yerde dolaşan da böyle hani öyle de birisi. Yani başka arabaları tanıyor diye. Onunla mesela bir konuşmamız olmuştu. Hatta sana da sormuştum, hatırlıyorum. BYD mi işte TOGG mu alsam, arada kaldım tarzında bir düşüncesi vardı. Hani onun anlattıklarına göre bakılınca BYD gibi çıkıyordu iş ama bugün gördüm mesajını, TOGG aldım demiş. TOGG'da karar kıldım demiş mesela. Şimdi bu önemli. Çünkü nihayetinde bağımsız, hani böyle ne diyelim, var ya işte, ya işte AK Partilisin de ondan böyle yapıyorsun falan diyeceğimiz birisi de değil. Kesinlikle kendi işte hür fikriyle hani bu tarafa da oy vermeyen birisinin kararı mesela. Demek ki oluyor. Yani şeye de girmiyorum, geçenlerde gördüm bu kampanya yapılınca işte satacak adam bulamayacaksınız falan filan tarzında böyle çok çirkin, tamamen politikleştirilmiş yorumlar gördüm. YouTube'da yayınlar gördüm. Çok son derece çirkin buldum. Yani bir nevi sanki böyle batsın da bayram edelim tarzında bir şey var, bir yaklaşım var. Yani ultra yanlış buluyorum yani. Ya sevmezsin falan ama ya bu hani batsın bilmem ne falan filan. Ya boş verin bunları ya. Bunlarla uğraşmayalım. Vakit kaybetmeyelim. Yazık, günah yani.
Ya biz de her zaman şey eleştiriyoruz ama yapıcı eleştiride bulunmak lazım. Hani markanın kötü olmasını istemek başka şeydir. Yapıcı, markadan memnun olmayıp, yaptıklarından memnun olmayıp yapıcı eleştiride bulunup daha iyi olmasını istemek başka şeydir. Biz daha çok ikinci seçeneğe odaklanıyoruz. Her zaman gerek marka ile ilgili, gerek yaptıkları ile ilgili, gerek ürettiği T10X modeli ile ilgili gördüğümüz eksiklikleri belirtip en azından daha sonraki modellerde hani bunlar olmasın, en azından tüketici tarafında bu beklentiler var, bunları daha sonraki modellerde gerçekleştirin ki daha yüksek satışlarınız olsun şeklinde biz destek olmaya çalışıyoruz daha çok.
O kadar abi. Yani evet. Bunun yani neyse, evet. Peki tamam. Daha çok yorum yapmayacağım. Çok teşekkür ederim. Güzel bir haberdi bence. Ve yine tabii değerli yorumlarını kattın. Eksik olma. Ve sıradaki haberimiz de bu sefer tabii 2024 ile ilgili bir haber. Bizim aslında daha önce yok, konuşmadık. Evet. Bir anda konuştuk. Evet. Evet. Nissan'la ilgili bir haber. Nissan dan çok biz haber alamıyoruz Nissan'dan ama onlar bize haber, yani sen haberini alıyorsun. Biz onlardan haber alıyoruz, sen onların haberini alıyorsun.
Ne yazık ki.
Süpersin. Nedir Qashqai ile ilgili haber? Buyursunlar.
Şimdi Nissan Qashqai zaten isminden bahsetmeye gerek yok herhalde Türkiye pazarında. Doğru. Bir dönem baktığımız zaman CSUV segmentinin yaratıcısı da diyebileceğimiz, böyle kendi segmentinde kuralları yazan, oldukça neslinde böyle eski nesillerinde yollarda sık sık gördüğümüz bir modeldi. Ama işte sonraki nesillerde, özellikle şu mevcut neslinde çok da yollarda göremediğimiz, bu popülerliğini kaybeden, yoğun rekabete karşı çok fazla mücadele edemeyen ve gerilerde kalan bir model aslında Qashqai. Şimdi biraz daha hani bu yoğun rekabet ortamı dediğim ortamda mücadele edebilmek için makyajlandı. Şöyle hem tasarım açısından hem teknoloji açısından bazı dokunuşlar yapıldı. Senin de hemen şöyle görselini getirdiğin gibi. Kozmetik dokunuşlar, bir makyaj operasyonundan bahsediyorsak genelde ön tasarımda, yani otomobilin yüzü dediğimiz alana yapılıyor. Qashqai'de de bu durum istisna olmuyor. Baktığımız zaman sanki biraz daha Nissan'ın %100 elektrikli SUV'si Ariya'ya benzeyen bir tasarım diline geçiş yapılmış burada. Ben yorumlara baktığım kadarıyla tasarım tamamen göreceli bir kavram, biliyorsun. Beğenenler var, mevcut kasayı beğenmeyip bunu beğenenler var, güzel bir geçiş olmuş diyenler var, eskisi daha güzeldi diyenler var. Mutlaka bunlar olacaktır zaten. Ama bana göre ön yüzü özellikle otomobilin gayet güzel olmuş. Ben özellikle bu geniş, daha geniş ön panjuru beğendim. Onun üstündeki detaylar da eski bu Japonya'daki askerlerin üzerlerine giydikleri zırhların pullarından esinlenilmiş. Öyle bir tasarıma geçiş yapılmış. Ben özellikle bu tasarımı beğendim. Çok yakıştırdım otomobile. Daha geniş olması da aslında Qashqai olduğundan daha geniş göstermiş. Çünkü öncekinde V şeklindeki bu küçük panjur otomobile biraz dar kalıyordu, küçük kalıyordu ve açıkçası biraz çirkin gösteriyordu aracı. Böylesine geniş bir detaya, böylesine geniş bir parçaya geçiş yapılması görünüm açısından gayet güzel olmuş. Hemen ortasında zaten yeni iki boyutlu Nissan logosunu görüyoruz ki hemen şöyle ince bölünmüş far tasarımına geçiş yapılmış burada. Onu ben görüyorum farklı olarak. O farların arasında krom, mat krom şeklinde bir şerit var. Logoyla farları bağlayan. Üst tarafta ince gündüz ledleri var ama gündüz ledleri burada bitmiyor. Hemen farların altında da virgül şeklinde 5 tane ayrı modüle yer verilmiş. Bunlar da gündüz ledlerine dahil. Onların hemen üstünde ise gizlenmiş, böyle sanki panjurun bir parçasıymış gibi görünen ana led aydınlatmaları görüyoruz. Burada güzel bir kombinasyon yapılmış. Nissan burada farları güzel bir şekilde saklamış. Gayet hoş, agresif bir görüntü elde edilmiş. Tamponun kenarlarında üçgen biçiminde dikey hava girişleri var. Onlar yanlış hatırlamıyorsam eski, yani makyaj öncesi mevcut kasada da öyleydi. Az çok hani o tarafta çok büyük bir değişiklik yapılmamış. Ama şu anda bir yenilikte şunu söyleyebilirim. Fotoğraflarda baktığımız N-Design paketi. N-Design paketi bazı donanım seviyelerinde, yani üst donanım seviyelerinde sunulacak. Ne sunuyor bizde burada? Burada hemen çamurluk kenarlarındaki eklentilerin siyah değil gövde rengi olduğunu görüyoruz. Arka tamponda yine siyah parçalar değil, parlak siyah parçalar değil, gövde rengi parçalara yer veriliyor. N-Design paketi bize burada aslında siyah olarak kullanılan, normalde siyah olarak kullanılan birçok parçanın gövde renginde kullanılmasını sağlayarak otomobilin biraz daha lüks, biraz daha premium görünmesini sağlıyor. Onun dışında ona özel 20 inçlik jantlar var, jant tasarımları var. N-Design paketini bu şekilde özetleyebiliriz aslında. Güzel bir paket olmuş. Yani bir daha premium hissetmek isteyenler için N-Design paketini tercih edenler mutlaka olacaktır. Arka tarafta çok büyük bir değişim yok. Zaten bir makyajdan söz ediyoruz. Burada stopların şekli tamamen aynı. Şekil değiştirmemiş ama onun dışında 3 boyutlu görünüme sahip yeni LED grafiklere geçiş yapılmış. Bence bu da güzel bir geçiş olmuş. Şöyle baktığımız zaman oldukça şık görünüyor. En azından ön taraftaki değişimle daha modern görünen değişime ayak uydurmuş gibi görünüyor diyebiliriz. Onun dışında baktığımız zaman 18 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar kullanıyor otomobilde ama az önce de söylediğim gibi onlar standartken üst paketlerde 19 ve hatta 20 inçlik, N-Design için söylemiştim az önce, 20 inçlik jantlar da seçenek olarak tercih edilebiliyor. Bu da en azından kişiselleştirme açısından, bol seçenek açısından böyle farklı çapların sunulması gayet iyi diyebiliriz. İç mekanda bazı değişiklikler var. Nissan burada iç mekanda, hani iç mekanı böyle büyük oranda değiştirmek yerine malzeme kalitesini iyileştirmeye, dış tarafta N-Design paketiyle oluşturduğu premium hissiyatı, lüks hissiyatı iç mekanda da alkantara ve deri döşemelerle arttırmaya çalışmış. Burada zaten fotoğrafta net bir şekilde görüyoruz. İç mekanda hem konsolda hem kapı panellerinde hem de koltuklarda parça parça alkantara malzemelerin kullanıldığını görüyoruz. Düşük versiyonlarda tabii ki bunlar olmayacaktır. Daha çok sentetik deri koltuklar gibi malzemeler olacaktır ama üst taraflara çıkıldıkça lüks deri ve alkantara kombinasyonu zaten net bir şekilde görülüyor. Bir diğer önemli güncelleme de multimedya sisteminde yapılmış. Multimedya sistemi artık Qashqai'deki dahili entegre olarak Google hizmetleriyle geliyor. Yani Android tabanlı bir multimedya sistemi karşımıza çıkıyor ve hatta yeni Qashqai'nin, makyajlı Qashqai'nin bu alanda Avrupa ürün gamındaki ilk model olduğu da net bir şekilde söyleniyor. Google hizmetleri olması ne demek? Android tabanlı olması ne demek? Zaten entegre olarak burada işte Google Play, Google Haritalar, Google Asistan ve onun sesli komut sistemi gibi birçok hizmetin net bir şekilde araçta entegre olarak bulunması, bunlar için ekstra hiçbir şey yapılmasına gerek kalmaması anlamına geliyor ki bağlanabilirlik açısından, multimedya sisteminin kullanılabilirliği ve pratikliği açısından oldukça güzel olmuş diyebiliriz. Diğer
yani
tarafta,
sözünü kesiyorum. Şöyle tabii, mi anlamalıyız bunu? Biz mesela geçenlerde biz yayınladık büyük ihtimalle DH'de yayınlandı o. Bir işte bir cihazdan bahsettik. Bir işte hem CarPlay ve hem de Android Auto'yu kablosuz hale getiren ama aynı zamanda içerisinde işte 8 GB'lık 16 GB'lık RAM kapasitesi olan 256 GB'lık da hafızası bulunan bir telefon aslında Android cihazı. Onu bağladığımız zaman hem işte CarPlay'de çalıştırabilir mi? CarPlay'den çıktığın zaman istersen bir Android arayüzüyle karşılaşıp işte Google Play, Play Store'dan da bir şeyler yükleyebiliyorsun, edebiliyorsun. Anladığım kadarıyla senin söylediğin burada da benzeri bir durum mu söz konusu? Yani ben telefonumu bağlamasam da bir Android aslında beni karşılayacak gibi tahmin ediyorum. Doğru mu düşünüyorum acaba?
Evet, doğru. Yani senin Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonda yapabildiğin birçok şeyi burada aracın multimedya sistemi üzerinden yapabiliyorsun. Çünkü artık zaten telefondaki gibi Android tabanlı bir sistemden, işletim sisteminden bahsediyoruz. Dediğim gibi Google hizmetleri zaten entegre olarak geliyor. Google haritalardan tut da birçok hizmeti zaten bulabiliyorsun. Entegre olarak bulamadıklarında Google Play üzerinden zaten indirebiliyorsun. Dediğin gibi aslında dediğin çok doğru. Sanki güzel, bir akıllı Android akıllı telefon gibi multimedya sistemini net olarak kullanabiliyorsun.
Yani telefonu evet telefonları bağlıyoruz ediyoruz ama telefonun mahkum kalmaması böyle bir duruma güzel. Sadece bir bağlantıyla hem orada hem yani hele ki iPhone'un varsa ben de mesela iPhone kullanıyorum ama bir taraftan da araçta da Android deneyimini sürdürmek benim için daha keyifli oluyor. Ama Android olan kullanıcılar için de daha da keyifli. Giriş yaptıktan evet, sonra tüm verileri, bilgileri nasıl olsa bütün ekranı orada görecek. Senkronize de olacaktır zaten. Güzelmiş bu doğrusu. Böyle araya girmiş oldum. İnsan dışında bir şey konuştuk ama bu tabii şöyle de önemli. Google tarafının otomobillerdeki bu işletim sistemi ve yerleşimini de arttırması. Yani telefonda var ama telefondakini demiyorum. Bu cihazda Google Android var diyecek olması Google için de Android için de önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Böyle kısa bir teknolojik not girmiş olalım araya. Teşekkür ediyorum. Var mıdır başka detay? Buyursunlar, söz sende.
Ben teşekkür ederim. Son bir detay var. Onu da ekleyeyim. Zaten motor gamında herhangi bir değişiklik yok. Teknolojilerine değişiklik yapıldı demiştim. Bunlar neler? Az önce aslında multimedya sistemini söylemiştim. Bir diğeri de tabii ki güvenlik konusunda. Bir makyaj operasyonunda güvenlik tarafında güncelleme yapmadan olmaz. Onları da tazelemek lazım. Burada Qashqai'de 2007 yılından beri sunulan bir özellik var. O da çevre görüş sistemi. O çevre görüş sistemi artık makyajla beraber 3 boyutlu fonksiyona kavuşmuş durumda. Nedir bu 3 boyutlu fonksiyon? Yani aracı artık sadece 4 tane kamera üzerinden kuş bakışı görmek değil, istediğiniz herhangi 8 tane kameradan birini tercih ederek önünü, arkasını, yanlarını veya herhangi bir köşeden 3 boyutlu olarak görüp nerede bir engel olduğunu, aracı özellikle park ederken işte neresini sürterim, orası değer mi tarzında hiçbir endişe olmadan rahat rahat park edebileceksiniz. Bu 3 boyutlu fonksiyon çok iyi olmuş diyebilirim. Onun dışında şöyle bir baktığım zaman Nissan'ın hareketli nesne algılama sistemiyle beraber çalışıyor artık. O da dediğim gibi yine aracı park ederken arka tarafta işte herhangi bir sıkıntı var mı? Özellikle sizin kameradan göremediğiniz ani bir gelişme olursa araç bunu algılıyor hareketli nesneyi ve otomatik olarak buna tepki veriyor. Bu da gayet güzel bir gelişme, teknoloji açısından iyi bir değişim olmuş diyebiliriz. Şahane. Baktığım zaman tabii ki bir diğer özellikle bu çevre görüş sistemiyle ilgili görünmez kaporta görünümü. O da şöyle, makine öğrenimi kullanarak aracın kaportasını tamamen görünmez hale getirip kamera üzerinden tekerleklerin, ön tekerleklerin konumunu görebilmenizi sağlıyor. Bu da nedir? Özellikle dar alanlarda sizin hareket kabiliyetinizi, işte kendinize olan güveninizi, sağa mı gitsem, sola mı gitsem, biraz daha mı işte dar alsam, geniş mi alsam şeklinde endişeye mahal vermeden direkt tekerleklerin konumunu, şeyin açısını her şekilde görmenizi ve daha rahat hareket etmenizi sağlıyor. Güvenlik tarafında bu özelliklerin geliştirilmiş olması iyi. Motor gamında herhangi bir değişiklik yok demiştim. 140 veya 160 beygirlik 1.3 litre hafif hibritle e-power dediğimiz aslında içten yanmalı motorun sadece jeneratör görevi gördüğü, tekerleklere güç vermediği, tekerleklere elektrik motorun güç verdiği hibrit sistem aynı şekilde yola devam ediyor.
Valla ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Ben şunu söyleyeyim, 2017 idi zannediyorum. O zaman bu senin az önce bahsettiğin hani arabanın kuş bakışı görünümünü sunan bu kamera sistemleri çok gerçekten kullanışlı gelmişti bana. Yani işte Qashqai ve hem Qashqai'de hem de X-Trail'de denemiştim. Ve o zamanlar bu tabii şey de çok da yaygın da değildi. Yani vardı tabii, yok değil ama hani her modelde neredeyse zannediyorum X-Trail'de vardı. Bu sürücü güvenlik, daha doğrusu yol güvenlik sistemleri. Yani işte bir yaya gördüğü zaman dursun. Şeritten çıktı mı şeride girsin, kör noktada bir şey varsa seni uyarsın tarzındaki konular vardı. Ama bir de bu park kolaylığı, park ederken bütün her taraftaki kameraların çalışması ve çok akıllı biçimde, yani aslında sanki arabayı yukarıdan kuş bakışı çekiyormuş gibi bir kamerayla sana vermesi, bir görüntüyle vermesi, kamerasız ama bunu o görüntüyle vermesi. Tabii onu nasıl yapıyordu? Aynanın altındaki kameralar, öndeki ve arkadaki kameralar sayesinde konumunu aldığı için sanki seni yukarıdan gösteriyormuş gibi yapıyordu. Hani hali hazırda kenarda gördüğü görüntülerden dolayı. Sen de diyorsun ki bir dakika ya, yukarıda kameram var, nasıl çekiyor diye bir soru işareti oluşturuyordu.
O görüntüleri birleştiriyor aslında.
Birleştiriyor aslında, evet. Yani çok akıllıca düşünülmüş bir çözümdü bu. Şimdi senin bahsettiğin daha bir adım öteye götürülmüş. Tabii bunları az çok sende de karşılaştığımız Çinli otomobil üreticilerinin arabalarında, otomobillerinde görüyoruz aslında. Yani onlar da bu kamera işlerini çok gerçekten akıllıca kullanıyorlar. Yani yazılımla kamera sanki gerçekten kuş bakışı bakıyormuş gibi ve yani senin o zor yerden çıkmanı sağlayacak o çözümleri sağlıyorlar. Bugün ikinci defa özellikle Nissan'da olmasına da şaşırmamak lazım belki. Tekrar teknolojiyi konuşuyor oluyoruz ama bu akıllı kullanım ve teknolojinin akıllı kullanımı otomobillerde çok önemli ve bu küçük kameraların da aslında ne kadar çok işe yaradığının da bir başka göstergesi. Bunu tabii ne kadar verimli bir şekilde otomobilde optimize ediyorsun. Yani bunu kullanacağın zaman zorlamaman gerekiyor. Yani geri vitese taktım, park ederken cart diye bu kamera açılması lazım gibi. Hani evet, böyle işte bir daha gireyim, basayım, edeyim falan. Bunlar olmaz çünkü yani. Park edeceğin zaman öyle yapmıyorsun. O yüzden de tüm otomobil üreticilerinde aslında bunu görmek tabii ki sürüş güvenliği açısından da önemli. O senin bahsettiğinde merak ettim. Yani tekerlekleri şeyle kaputta olmadan sanki böyle çıplakmış gibi görmesi, nereye, lastiklerin ne yöne baktığını veya işte nereden dönebildiğini, gene kameranın çok akıllıca kullanılmış bir hali gibi göründü. Teşekkür ediyorum. Nissan'a da buradan selamlar söylüyorum. Onu da bir ifade edeyim şöyle. Çünkü
evet,
bunu artık yani illallah da yani bunu bize söyletmeyin artık bir daha. Sevgili insan, izliyorsan bir şekilde izliyorsundur diye düşünüyorum. O yüzden lütfen. Peki hemen bir sonraki haber. İki haberde gerçekten iyi zaman harcadık ama önemli konulardı. Şimdi biraz daha belki vites arttırıp bir sonraki konuya geçelim. Bu seferki alanımız Renault'a geçiyoruz. Renault'dan, Duster'dan bir haber var. Neyin nesi o?
Renault'dan bir haber var. Aslında güzel haber. Türkiye'deki tüketiciyi sevindirecek, hoşuna gidecek bir haber. Renault'dan Duster'ı temel alan sedan ve station wagon gövde tipi otomobiller geliyor diye. Tabii ki şu an için çok net bir şey yok ama doğrudan Fransa kaynaklı bir haber. Oradan gelen, yani markanın, üreticinin kendi ülkesinden gelen bir haber. O yüzden hani büyük ihtimalle doğrudur. Bunun çalışmaları, fizibilitesi yapılıyordur şu anda diye düşünüyorum. Duster'ı temel alan C-Neo kod adlı model olacağı söyleniyor. Sedan burada tabii ki bunu söylemekle kalmamışlar. Bu iki modelin nasıl görünebileceğine dair böyle temsili görseller de hazırlamışlar. Temsili diyorum ama üzerinde çok çalışmışlar. Özellikle baktığım zaman sedan gövde tipi benim çok hoşuma gitti. Tabii ki burada tamamen işte yeni Duster'da kullanılan tasarım dilinin işte sedana evrilmiş bir versiyonunu görüyoruz. Bu haliyle bile gelse bence çok iş yapar gibi duruyor. çok güzel şey yapmışlar. Kesinlikle. Böyle detayları sedan gövde tipine çok güzel aktarmışlar. İyi bir çalışma olmuş. Yapanı da tebrik
evet,
etmek istiyorum.
Doğrusu
bu tarafta.
Tasarımcısını sen böyle söyleyince merak ettim. Yani çünkü Duster'ı da ben çok beğendim. Beraber hani konuştuk, çok beğendik aracı. Bu da bu yani sedana o havayı yansıtmayı da başarmış görünüyor yani. Evet. Yeşil renkte mi destekliyor, ne yapıyor? Hani böyle bir askeri bir hava falan filan, o Jeep'teki de havada şey SUV'deki havayı da vermiş gibi görünüyor. Senin söylediğin gibi böyle bile çıksa, yani az önce sen gösteriyorsan hemen aklıma Skoda'nın Superb'i geldi. Yani bu daha da tabii aynı demeyeceğim ama bütün benzer otomobiller var. Fakat buradaki detaylar tatlı, güzel yani hakikaten.
Evet, gerçekten öyle. Baktığım zaman aslında şöyle tasarıma baktığında heybetinden ve görünüşünden sanki D segment bir sedan olacakmış gibi görünüyor ama
evet.
Şöyle biraz detaylara baktığımızda 2026 yılında çıkış yapabileceğini ve Duster'la aynı platformu, yani CMF-B platformunu kullanacağını görüyoruz. Bu ne demek? Aslında ismi de CNEO olmasından ben biraz fikir yürüterek C segmentinde bir sedan olacağını tahmin ediyorum ki platform da zaten CMF-B platformu da en fazla bunu destekler.
Evet.
D segmentini destekleyecek bir platform değil. Zaten burada işte ne olur Skoda Octavia gibi modellerle
evet,
rekabet edecektir. Station Wagon versiyonu ise yine 308'in Station Wagon versiyonu veya Octavia Kombi gibi versiyonlarla rekabet edecektir. Bence tasarım açısından baktığımızda çok dikkat çekecek modeller ki Dacia logosuyla geleceklerse zaten fiyat maliyet açısından da normal sedanlara göre daha aşağıda olacaklarını düşünüyorum. O yüzden biraz daha fiyat performans tarafında en azından Duster'ın C SUV segmentinde oynadığı, bu uzun yıllar oynadığı fiyat performans rolünü sedan ve station wagon tarafında da bu modelle birlikte görürüz diye düşünüyorum. O yüzden heyecan verici bir haber ki fiyat etiketinin de 22 bin euro civarında olması bekleniyormuş. Station wagon varyantının 4.6 metre uzunluğunda olacağı söyleniyormuş. Sedan versiyonuyla ilgili bir değer yok ama o bundan biraz daha uzun olabilir station'dan.
Evet.
Böyle 22 bin euro fiyat etiketi, tahmin
yani,
fiyat etiketi tabii ki.
Sen,
bakalım, heyecanlandırıcı bir haber.
Evet, sen şimdi böyle fiyat etiketine söyleyince, yoksa şöyle bir şey söyleyecektim ben. Acaba Dacia şöyle bir şey mi yapıyor? Çünkü modelde ve içinde hem içinde hem dışında bir ciddi bir Dacia'nın, Duster'ın en azından ciddi bir yenilik söz konusuydu ve böyle tatlı bir hale geldi araç. O bulunduğu sınıfın üstünde bir araç havasına büründü. Daha önceki Duster için konuşurken biliyorsun, onu da konuştuk ya tabii, bir daha tekrarlamış olmayayım. Şimdi bunları da görünce acaba dedim şey mi yapacak? Yani evet, Renault değil, bir Renault sınıfına çıkartmayacak belki ama bir taraftan da Dacia'nın da o hani evet daha düşük maliyetli bir otomobil konusunu, ucuz otomobil konusundan da çıkacak mı acaba diye merak ettim. Fakat sen fiyat da söyleyince iş değişti. Sanki belki de ikisinin arasında güzel bir yere de konumlanabilir. O yüzden heyecanla, merakla bekliyorum diyeyim ben de. Peki bu Station Wagon da bu arada tatlı görünüyor gerçekten ki.
Evet, gerçekten
Dogger neydi, bir dakika, Dacia Jogger'dı. Jogger, evet.
Evet, Jogger
da mesela hani o da tatlı bir araba. Bu biraz daha geniş ve Duster'ın o agresifliğini de içeren bir araba gibi görünüyor. Bir otomobil gibi görünüyor. O yüzden bunu da gene heyecanla bekleyeceğiz. Hayırlısı olsun bakalım. Türkiye'ye de bir faydası olsun. Yani üretimde şuydu buydu falan. Lütfen bize de gelin sevgili Renault, Dacia'yı da, onu da hatırlatmış olalım. Evet.
Evet, Duster'dan sonra yeni modelleri bekliyoruz.
Bekliyoruz. Bununla ilgili başka detay yok. Kapattım onu.
Evet, şu an için yok.
Heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki haberimiz de bu sefer. Evet, Volkswagen yakasından diyeceğim de bunu seninle de konuştuk daha önce. Bir önce seni dinleyeyim. Sonrasında bir yorumlarız. Kısaca yorumlamaya çalışacağım. Çok vaktini almak istemiyorum. Buyursunlar, ne var Volkswagen Passat tarafında?
Şu anda Türkiye pazarı özelinde Volkswagen dersek ne dememiz lazım? Passat dememiz lazım. Tabii ki Passat'ın sedan versiyonu hem Avrupa'da hem Türkiye'de yeni kasada, yeni nesilde bitmişti biliyorsun. Sadece varyant adı verilen, hatta yeni nesilde onu varyant olarak da adlandırmıyorlar. Doğrudan Passat olarak getirdiler Türkiye'ye de. Sadece station wagon gövde tipiyle devam ediyor. Kuzey Amerika pazarında ise Passat tamamen bitmiş durumda. Varyant versiyonu da yok. Ben hep merak ediyordum. Mutlaka izleyicilerimiz arasında da merak eden vardır. Ya acaba şu station wagon'da gördüğümüz yeni tasarım dili Passat sedana uygulansa ne olurdu, nasıl bir model çıkardı karşımıza diye. Ama bunu bize cevaben Çin tarafından geldi bunun cevabı.
Anladım.
Çünkü bizde sedanlar bitmiş olsa da Çin'de hala çok popüler. Hatta Volkswagen'in farklı modelleri de var sedan tarafında. Böyle büyük, daha kompakt. Burada Passat'ta Çin pazarında tekrar yeni nesliyle satışa sunulacak sedan olarak böyle tasarımı da net bir şekilde karşımıza çıktı. Daha tanıtılmadı bu arada, onu da söyleyeyim, ama Çin'de tanıtılacak olan, piyasaya sürülecek olan araçlar tabii ki bir onay sürecinden geçmek zorunda. Bu onayı da Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı veriyor. Onay sürecindeki olan bütün modellerin böyle ön arka tasarımlarını, dış gövde tasarımlarını ve bazı teknik bilgilerini bakanlık kendi sitesinde böyle resmi olarak böyle tüm kamuoyuna yayınlıyor. Bu markaların çok hoşuna gitmiyordur büyük ihtimalle. Çünkü tanıtımdan önce tasarımın ve bazı bilgilerin ortaya çıkması, ama bakanlık bunu çok da takıyormuş gibi görünmüyor.
Çok
çünkü
güzel
tüm
bir şey
modelleri önceden yani. Görüyoruz.
Daha önceden başka bir modelde de bunu gördük.
Evet.
Yine aktarmıştın, böyle bir haber aktarmıştın. Bence çok güzel. Yani zaten bunu çıkartacaksan buradan görünmesi, yani ne diyeyim, bize yarıyor yani. O yüzden güzel bir hareket. Evet.
Evet, baktığımız zaman ön tasarım mevcut Avrupa'da da satılan Passat'ın station wagonuyla büyük oranda aynı. Üst tarafta ince panjur, ortada yeni Volkswagen logosu. Yeni dediğim aslında benzer Volkswagen logosu, ama artık iki boyuta geçiş yapıyorlar ya daha sade olsun diye. Ve iç tarafta bazı modellerde özellikle sensörleri ve radarları bulundurdukları için bazı markalar daha iki boyutlu, daha büyük logolara geçiş yapıyorlar. Volkswagen'de de durum aynı aslında. Yine böyle köşeli ince farlar, ortada bir LED şeritle üst paketlerden itibaren ince LED ışık imzasıyla beraber birleşiyor. Alt tarafta boydan boya uzanan geniş panjur detayını görüyoruz ki yine aslında station wagon'daki gibi parlak krom detaylara sahip boydan boya uzanan yatay şeritlerle beraber. Kenarlarda ise dikey ince hava girişleri yer alıyor. Station wagon'dakiyle büyük oranda aynı tasarım diline sahip. Yan tarafta büyük jantları görüyoruz. Çift renkli tasarıma sahip, çok kollu. Tabii ki farklı versiyonları var bu jantların. Farklı tasarımda jantlar tercih edilebiliyor. Onun dışında baktığımız zaman büyük bir araç olduğunu görebiliyoruz. Hatta şöyle sadece böyle kalmayayım, bir detay verildiyse onu da söyleyeyim. Evet, şurada 5006 milimetre, yani 5 metrenin biraz üzerinde bir gövde uzunluğuna sahip bir 1850 milimetre genişliğe, 1489 milimetre yüksekliğe ve 2871 milimetre aks mesafesine sahip kocaman bir sedandan bahsediyoruz. Hatta ülkemizde de kısa süre önce gelmiş olan Passat varyanta göre 9 santim daha uzun gövdeye sahip. Tabii ki sedan olmanın getirdiği işte arka bölüm daha uzun olduğu için biraz daha station wagon'a göre uzun oluyor. Böyle mevcut yeni tasarım dilinin biraz daha böyle Volkswagen'in ID serisi elektrikli araçlarına da benzeyen, ki son dönemde işte Tiguan'ı da konuşacağız. Türkiye pazarında satışa sunuldu. Tiguan'da da gördüğümüz, yeni modellerde gördüğümüz biraz daha o ID serisi elektrikli araçların tasarımına doğru kayan, daha yumuşak hatlarda oluşan bir tasarım dili. Burada Passat'ta da kendini gösteriyor Çin pazarında. Arka tarafta yine alışık olduğumuz bir detay, Passat'ın station wagon versiyonunda gördüğümüz boydan boya uzanan LED stoplar burada yine karşımıza çıkıyor. Ortada bir Passat logosu, Passat yazısı. Burada ilginç bir detay var. Bagaj kapağının sağ alt bölümünde Pro rozetini görüyoruz. Acaba işte Passat Pro olarak mı satılacak şeklinde bir düşünceye götürüyor bizi burada. Şu an net bir şey yok. Tanıtımı yapıldığında büyük ihtimalle görüyor oluruz bunu da. Jantlar büyük demiştim. 17 ile 19 inç arasında değişiyor. Baktığım zaman şöyle biliyorsun birçok üretici Avrupa pazarında ve ülkemizde de yavaş yavaş emisyonları düşürmek için, biraz daha kurallara uygun hale gelmek için benzinli motorlarında elektrik desteğine olabildiğince yön vermeye çalışıyor. Ama Çin pazarında durum çok aynı değil. Orada bu konudaki kurallar biraz daha gevşek diyebiliriz. Tabii ki elektrikli otomobiller satılıyor orada ama. O yüzden Passat'ın da benzinli motorlarında herhangi bir elektrik desteği yok. Burada 160 beygir güç üreten 1.5 litre turbo 4 silindirli motor ve 220 beygir güç üreten 2 litrelik turbo 4 silindirli benzinli motor seçenekleri karşımıza çıkıyor. İç mekanına ilişkin herhangi bir görsel yok şu anda. Bakanlık zaten iç mekan görsellerini paylaşmıyor. Tanıtımda bunun gibi diğer detayları büyük oranda göreceğiz. Ama tasarım bence güzel. Türkiye'ye gelseydi çok büyük iş yapardı diye düşünüyorum.
Yani bunu şimdi direkt siyah yap, tamam mı? Hani direkt yani iş yapar. Hemen satışa zaten çıkar. Dediğin çok doğru. Neden sadece Çin'de yaptıklarını ve hani Türkiye gibi bir pazarda değerlendirmediklerini bilmiyorum ama tabii yetiştiremedikleri için olur mu? İşte yani çünkü Volkswagen'den araba almak istediğinde sıraya giriyordun, bir şey yapıyordun. Hani bilmiyorum, bunlar böyle acaba onu karşılamıyor da Çin pazarı bunun için daha mı uygun, onu bilemiyorum. Ama dediğin çok doğru. Bu hani Türkiye'de çok net olarak rahatlıkla tutacak bir otomobile bakıyoruz. Yani Passat olduğu için de böyle söylüyorum. Passat'ın yenisi diyeceksin, zaten bitti. Ki zaten bizim okurlarımız ve izleyicilerimiz de bunu gösteriyor, yani mutlaka bir şey var bu araca karşı. Böyle arkadan bakınca da dediğin doğru, zaten yansıtmışlar havayı. Pro'yu ben de merak ettim. Bir Passat Pro. Telefonlarda gördüğümüz olayı artık böyle şeyde de, cihazlarda da, arabalarda da görmeye başlamak güzel. Yani bir çok meraklı birisi bunu Çin'den alıp getirebilir mi bilmiyorum. Böyle abi ben Passat tutkunuyum, gideceğim alacağım bunu falan der mi
Yok.
bilmiyorum. Ama şey enteresan, yani bu dünyada değil de sadece Çin'de çıkartması bunu çok enteresan. Çok merak ettim. Bakalım çıktığı zaman nasıl bir şey olacak? Yani resmi bilgiler de geldiğinde ne olacak? Onu beraber burada konuşuruz. Enteresan,
Çünkü
bekliyoruz. Ama
Çin'de
tabii.
sedanlar hala çok popüler. Gerçekten çok fazla tercih ediliyor ki Volkswagen hani tek modeli de bu değil. Daha önce yine sedan modellerinin bulunduğunu söylemiştim. Yine bunun kadar büyük aslında neredeyse aynı araç diyebileceğimiz bir Magotan modeli var. Yine sedan ve aynı boyutlarda. Biraz daha ön arka tasarımı değiştirip çünkü yandan baktığımızda yine Magotan'a çok benziyor yeni Passat. Biraz daha ön arka tasarımı değiştirip işte tüketiciye farklı bir seçenek, farklı bir alternatif olması açısından sanki Passat Pro'yu getirmişler gibi bir algı oluştu bende. Çünkü baktığın zaman Volkswagen Magotan'ın tasarımı ve boyutu da büyük oranda yine bununla aynı diyebiliriz. Fiyat seviyesi de büyük ihtimalle benzer olacaktır. Sadece birbirlerine alternatif, farklı iştirakler tarafından üretilecek modellerdir. Biliyorsun Avrupalı üreticiler Çinlilerle iştirakleri var. Mesela Volkswagen'in Çinli SAIC'le var, FAW grubuyla var. Atıyorum Magotan'ı FAW grubu üretirken orada işte Passat Pro'yu SAIC üretiyor gibi çeşitli stratejiler uyguluyorlar orada. Bu da büyük ihtimalle onun gibi bir uygulamadır.
Yani böyle bakınca, bu arada Passat'ta ne var da bu kadar bir merak ediliyor diye bakınca, hani ya böyle bir araba yok mu diye bakıyorum. Ha, o da öyle de değil ama çok enteresan. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz derler. O yüzden
Evet.
bilemiyorum ama hani baktığım zaman da ya gerçekten bu araba Türkiye'ye gelmeli falan diyemiyorum. Ne olacak ki yani, hani ne bileyim, beyaz olduğu için mi şu an öyle geldi bilmiyorum ama yani neyse, bir şey söylerim linç ederler valla. O yüzden Passat sahiplerini de üzmek istemiyorum. Yani önceki Passat'lar çok güzel araçlar var. Ama bir taraftan da kötü bir şey de oldu. Yani bu Passat adına da bir şey olur. Onu da konuşmuştuk. Bir daha oraya da girmiyorum. Peki, tamamdır. Çok teşekkürler. Bu da güzel bir haber oldu. Bakarsın Türkiye'de de görürüz. Belli olmaz, ya da artık Volkswagen'in bir şeyi mi var? Stratejisi mi var? Biraz böyle özetini de sonra tekrar vereyim mi diyecek? Ne diyecek bilmiyorum. Ben o yüzden merak ediyorum. Enteresan bir haber. Yani Çin'de olması da daha da ilginçime geliyor. Evet, sırada gene Volkswagen grubundan bir haberimiz var. 2024 model mi? Hemen bakalım. Yeni bir Tiguan'la karşı karşıyayız anladığım
Evet,
kadarıyla.
yeni kasa, yeni nesil Tiguan. Türkiye pazarını da ilgilendiriyor bu sefer. Çin pazarını değil, Tiguan Türkiye'de satışa sunuldu. İlk etapta şu anda 1.5 litre E-TCI adını verdiğimiz 48 voltluk hafif hibrit benzinli motorla Türkiye'de satışa sunuluyor. Tabii ki gerekli durumlarda silindir kapatma teknolojisi de yine aynı şekilde devam ediyor. 150 beygirlik versiyon var. Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleri satışa sunuluyor. İlerleyen süreçte yanlış bilmiyorsam 2 litrelik motor da dahil olacak ürün gamına. 2 ay sonra da yanlış bilmiyorsam bunu çok net hatırlamıyorum ama 2 ay sonra aşağı yukarı 2 litrelik motor da dahil olacak. Fiyatları nereden başlıyor hemen onu söyleyeyim. Life donanım seviyesi, giriş donanım seviyesiyle beraber 2 milyon 35 bin TL'den başlıyor. Elegance'da 2 milyon 390 bin TL'ye çıkarken R-Line'da 2 milyon 575 bin TL yani 2,5 milyon seviyesinin üstüne çıktığını görüyoruz. Tasarım dili dediğim gibi Volkswagen'de yeni tasarım dili biraz daha ID serisi elektrikli araçların o yumuşak hatlarına kayıyor. Tiguan'da bunu hani Passat'ta göremesek bile Tiguan'da bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu eski nesil Tiguan'la bunu karşılaştırdığımızda onun çok daha keskin hatlara, çok daha sert duruşa sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu yeni Tiguan'sa biraz daha hani modern tasarım ama biraz daha sanki birçok kesime hitap eden bir tasarımı yuvarlak hatlara sahip tasarım karşımıza çıkıyor. Bu da kötü mü? Kötü değil bence. Çok güzel bir tasarımı var. Ben özellikle ön yüzünü çok beğeniyorum. Yeni far tasarımı, ön taraftaki parlak siyah, ince panjur, ortasından geçen üst versiyonlarda bulunan ince LED şerit, alt taraftaki o otomobilin daha geniş görünmesini sağlayan boydan boya uzanan siyah hava girişi gibi birçok detay benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ben özellikle Peugeot tarafında biliyorsun her zaman konuşuyoruz. Peugeot jant tasarımlarında çok marjinal işlere imza atıp böyle çift renkli tasarımlarla benim açıkçası beğenimi kazanıyordu. Volkswagen'de en azından yenisini mesela Tiguan'da da çok güzel jant tasarımlarına imza attığını görüyoruz. Burada fotoğraflardaki jantlarda oldukça güzel görünüyor. Şu an senin gösterdiğinde değil ama başka bir versiyondaki jantlar, çift renkli jantlar var. Onlar açıkçası çok güzel geldi benim gözüme. Şöyle detaylara bakacak olursak, MQB Evo platformunun güncel bir versiyonu üzerine inşa edildi Tiguan ve yeni tasarım dilini kullandığını söylemiştik. Yeni tasarım diliyle ilgili şöyle güzel bir detay var. Tasarımcılar, mühendisler daha önce 0.33 CD olan hava sürtünme katsayısını bu tasarımla beraber 0.28'e düşürmüşler. Tabii ki bu neye yansıyor? Aracın verimliliğine yansıyor ki bu hava sürtünme katsayısını daha çok elektrikli otomobillerde konuşuyoruz ya, hani neden? İşte menzil onlarda en önemli detay oluyor. Bu menzile büyük oranda katkı sağlıyor hava sürtünme katsayısının düşük olması, ama içten yanmalılarda da tabii ki onlar kadar böyle öne çıkmasa da önemli bu konu. Aracın daha verimli olmasını ve yakıt tüketiminin daha düşük olmasına katkı sağlıyor. Burada 0.33'ten 0.28'e düşürülmüş olması da gayet güzel. Onun dışında farlardan bahsetmiştik. Üst paketlerde IQ Light adı verilen HD Matrix LED far teknolojisi satın alınabiliyor. Bu da teknoloji açısından güzel. Boyutlardan hemen bahsedelim. Yeni Tiguan eski bir önceki nesle göre 3 santim daha uzun ve tavan rayları hariç 4 milimetre daha yüksek. Yani yükseklik tarafında aslında milimetrik konuşacak olursak çok büyük bir fark yok, ama uzunluk açısından tasarımın verdiği biraz da farkla şöyle bir 3 santim civarında uzunluk söz konusu. Bu iç mekana biraz daha en azından arka taraftaki bacak mesafesine biraz daha iyi yansıyacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında bagaj hacmi de eski nesle göre 37 litre artmış ve 652 litreye kadar çıkmış. Tabii ki arka koltukların katlanmasıyla beraber 1650 litreye kadar çıkıyor. Gayet güzel, pratik bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle diğer detaylara bir bakacağım. Hafif bir versiyonla, motorla birlikte geldiğini söylemiştim. Baktığım zaman şu an için hani donanımları en azından ben haberi oluştururken kendi Volkswagen sitesinde de donanım seviyelerinde hangi donanımlar standart olarak sunulduğuna dair bir bilgi yoktu. Ama dolu dolu bir araç olduğunu söylemek mümkün. Ama Volkswagen tarafında şunu da belirtmek istiyorum. 2 milyon 35 bin yanlış hatırlamıyorsam şöyle başlangıç fiyatına tekrar bakmak istiyorum. 2 milyon 35 bin TL'lik giriş seviyesi Life paketiyle başlayan bir fiyat mevcut. Ama burada rekabet açısından birazdan konuşuyor olacağız. BYD'nin plug-in hibrit yine aynı şekilde böyle SUV, hatta D SUV modeli de yine 2 milyon TL bandından giriş yaptı Türkiye pazarına. Dediğim gibi aslında Çinliler rekabeti çok büyük oranda oluşturmaya başladılar Türkiye pazarında da. Bu çok güzel bir şey. Birazdan BYD'de özelliklerinden bahsediyor olacağız ama iki model sanki böyle aynı segmentte olmasa bile kafa kafaya fiyatlara sahip. Gerçekten böyle evet, bir rekabetin oluşması benim çok hoşuma gidiyor. Tüketiciye her zaman yansıyacaktır çünkü bu.
Ya her zaman en sevdiğimiz olay. Yani rekabet varsa mutlaka bize yarıyor. Yani öbür türlü yaramıyor. Yani öbür türlü fiyatı, hani kendin zaten fiyat koyuyorsun. Kendin bunu yaptım diyorsun, oluyor bitiyor. Bu arada ben enteresandır bilmiyorum ama TOG'a da çok benzettim. Yani şöyle tabii zaten klasik, hani bunu da konuşuyoruz zaman zaman. Artık bütün arabalar birbirine benziyor diye de. Böyle bakınca TOG'a da benzetiyorum. TOG'la benzettiğim için de hatta şuradaki şu açıdan bakınca biraz daha benzetmiştim. Hele şöyle bakarsan bayağı TOG yani gibi geldi. Ama tabii işte hepsi birbirine benziyor. TOG gibi, hani bunun gibi bir sürü arabada koyarsın. O anlamda şimdi konuşacağımız BYD Seal'ın aslında fiyat ve tasarımında belki de böyle bu gözle de bakabiliriz. Farklı bir havası da olabilir. Bununla ilgili konu tamamsa istersen hemen BYD'ye geçelim, meraklandırmayalım.
Evet.
Peki, o zaman hemen geçiyorum. Neden bahsediyoruz? İşte ekrandaki araçtan bahsediyoruz. Bir kere zaten böyle baktığın an, değil mi? Seal-U, evet. Tabii %100 elektrikli olan versiyonuna bakıyoruz şu an. Detaylar neler? Bir taraftan seni dinleyelim.
Şimdi daha önce bizi izleyen takipçilerimiz mutlaka bunu bilecektir. Gerek donanım haberdeki yazılı haberleri, gerekse bizim Otogünden programımızı. Çin'den ithal edilen gelen elektrikli araçlara yönelik ilave verginin dışında bir de oradan elektrikli araç getiren distribütörlere şöyle bir zorunluluk getirdi. Türkiye'de en az Türkiye genelinde 20 adet kendine ait, yani bayilere de ait olmayacak, sadece getiren distribütörün kendisine ait 20 adet servis açma zorunluluğu getirdi. Tabii ki bu durum Türkiye pazarına yeni gelmiş, yavaş yavaş yatırımlarını arttırmaya çalışan, varlığını arttırmaya çalışan markalar için biraz sıkıntı oldu. BYD de bunlardan bir tanesi. Ne oluyor? 2024 yılında bu düzenlemeden dolayı bu düzenlemeye ayak uydurana kadar yeni elektrikli otomobil getiremiyorlar. BYD de burada ne yaptı? İşte mevcut elektrikli araç getirme planını biraz daha öteleyerek BYD Seal U adını verdiğimiz otomobilin, SUV'nin, büyük SUV'nin plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu Türkiye pazarına getirdi ve bu aydan itibaren bu araç 15 Nisan'dan itibaren bayilerde yerini almaya başladı. Plug-in hibrit versiyonu bu arada DMI olarak adlandırılıyor. Yani BYD Seal U DMI olarak adlandırılıyor ama DMI aslına baktığımızda araçta bulunan hibrit, yenilikçi hibrit sistemin adı, kısaltması olarak geçiyor. Lansmana özel 2 milyon 90 bin TL'lik bir fiyatla Türkiye pazarında satışa sunuldu. Bunu her zaman söylüyoruz. Plug-in hibrit sistemler daha karmaşık sistemler olduğu için ve vergilendirmesi elektrikli otomobiller gibi olmadığı için ÖTV'si fiyatları daha yüksek oluyor baktığımız zaman. Ama BYD yine bence lansman fiyatı olarak rekabetçi bir fiyattan getirmiş otomobili. 2 milyon 90 bin TL'lik fiyat oldukça iyi. D segment bir SUV için, ki özellikleri de zaten baktığımız zaman markadan da bilgi alabilirsiniz bu konuda. Dolu dolu birçok teknolojiyi içerisinde barındıran bir otomobil. Neler sunuyor? Standart donanımda bir kere LED ön farlar, LED fren lambaları, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ön cama yansıtılan bilgi eğlence ekranı, ki head-up display olarak da adlandırılıyor. 15.6 inçlik aslında BYD'nin diğer modellerinden de alışığız. Çünkü birçok modelde merkezde 15.6 inçlik böyle dikey veya yatay olarak döndürülebilen ekran var. Bunda da aynı şekilde devam ediyor. 360 derece panoramik görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi birçok özellik standart olarak bu 2 milyon 90 bin TL'lik fiyatın içinde. Bence dolu dolu bir araç, bunu tekrar söylüyorum. Şarj edilebilir hibrit sistemli kapsamında neler sunuluyor burada bize? Şöyle 72 kW'lık, yani 96 beygirlik 1.5 litrelik bir benzinli motorumuz var. Turbo motor değil yanlış bilmiyorsam. Atmosferik bir motor sunuluyor burada. 145 kW'lık bir elektrik motoruyla, yani büyük bir elektrik motoruyla kombine ediliyor. BYD bu tarafta 8 yıl ya da 200 bin kilometreye kadar garanti sunduğu blade battery, yani bıçak tipi bataryası tabii ki bu araçta da yerini alıyor ama tabii ki plug-in hibrit bir araç olduğu için elektrikler kadar büyük değil, daha küçük bir batarya paketi burada bizleri karşılıyor ve yanlış bilmiyorsam şöyle şehir içinde 80 kilometreye kadar bir menzil sunduğu belirtiliyor. Tabii ki gerçek kullanımda bu değer ne kadar yüksek olur onu artık bize araç teste verilirse kendimiz deneyimleyip görüyor olacağız. Bu kullanıcılara, bu izleyicilerimize de net bilgi aktarıyor olacağız ilerleyen aylarda. Onun dışında öne çıkan bir detay da Volkswagen'in plug-in hibritlerinde de vardı bu yeni nesilde ve birçok hatırlamadığım markada da olabilir. Bir kere şarj edilebilir hibritte DC hızlı şarj desteğinin olmasına çok alışkın değiliz. BYD bu DC hızlı şarj desteğinin Türkiye'de ilk olduğunu belirtiyor. Yani Türkiye'de evet doğru, çok fazla plug-in hibrit model görmediğimiz için aslında yeni nesiller çok yok Türkiye'de. O yüzden bu DC 18 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de önemli. 18.3 kW saatlik bu blade bataryanın çok daha hızlı doldurulabilmesini sağlıyor. Burada %30'dan %80 doluluğa ulaştırılmasının 35 dakika sürdüğü belirtiliyor. Dediğim gibi plug-in hibritleri böyle çok elektrikli otomobil gibi düşünmemek lazım. Evet. O yüzden şarjları da biraz daha yavaş oluyor onlara göre. Çünkü 18 kW'lık bir hızlı şarjdan bahsediyoruz. Elektrikli otomobillerde batarya teknolojisi 100 kW, 150 kW, 200-250 kW'lara kadar destekliyor. Onlar da biraz daha hızlı oluyor. Sıfır yüz hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. WLTP normlarına göre 0.9 litrelik bir karma tüketim belirtiliyor. Ama fabrika verilerinde bu plug-in hibritlerin karma tüketimleri biraz yanıltıcı olabiliyor. Çünkü bu testler belli parkurlarda yapılıyor. Belli bir kilometrede yapılıyor. O yüzden baktığımız zaman bu aracın zaten şehir içinde 80 kilometrelik bir elektrikli sürüş menzili olduğu için bu testte büyük oranda saf elektrikli sürüş menzili kullanılıyor. Saf elektrikli sürüş menzili bittiğinde benzine geçiş yapılıyor. O yüzden bu denli düşük bir WLTP normu çıkıyor aslında, sonucu çıkıyor ortaya. Bunu da bilip çok da yanılmamak lazım. Ama tabii ki saf elektrik sürüş menzilini kullanırsanız işe git gel durumlarında, özellikle şehir içinde, zaten sıfır emisyonlu olarak ilerliyorsunuz 80 kilometreye kadar. Bu da plug-in hibritlerin öne çıkan detaylarından bir tanesi. Şimdi bu araçla ilgili senin yorumunu alayım. Ben fiyatları söyledim, aşağı yukarı özellikleri, standart donanımlarını söyledik, dolu bir araç olduğunu söyledik. Sen ne düşünüyorsun bu BYD'nin bu modeli hakkında?
Çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel anlattın, her zaman olduğu gibi. Ben doğrusu reklamını görünce dedim ki bir dakika dedim ya, bu araba acaba fiyat nedir diye merak ettim. Çünkü dikkatim çekti. Hem işte hibrit olmasından dolayı da, BYD olduğu için de malum, yani elektrikli araçlardaki başarısını biliyoruz. Ya acaba dedim nasıl diye. Anladığım kadarıyla böyle bu detayları dinlediğimde çok gerçekten iyi olduğunu anlıyoruz. Burada merak ettiğim şey tabii ki bu performansı nasıl yansıyacak? İşte servisler, şunlar bunlar konuştuk ettik. Uzun vadeli kullanımda nasıl olacak onu merak ediyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla böyle yeni nesil bir otomobili, çünkü rakiplerine baktığın zaman, yakın rakiplerine baktığın zaman ki sen de konuşmuştuk. Yani hem çok yeni bir otomobile giriyorsun, yani yeni bir modelden bahsediyoruz. Hem de bir taraftan da İşte elektrikli konusundaki başarısını biliyorsun. O yüzden beni çok merak ettirdi ve özellikle fiyatını da öğrenince senden, 2.090.000. Bunu da öğrenince ya gerçekten dikkatimi çekti araç. O yüzden birçok kişinin de dikkatini çekecektir diye düşünüyorum ki Chery'nin aslında başarısı belki de, yani Chery'yi bugün çok konuşuyoruz. Yani etrafta çok duyuyoruz, görüyoruz. Bir nevi başarısı da aslında bakarsan tabii aşağı yukarı benzinli otomobildeki ve içinde sunduklarının binen kullananları çok etkilemesinden kaynaklı. BYD'nin de bunu yapacak tasarım diliyle de olsa, iç mekanıyla, iç kullanımıyla da olsa bunu gösterdiğini biliyoruz. Bunu deneyimledikten sonra karar vermesi çok daha kolay olabilir. O yüzden de ciddi bir rakip. Rakip olması da az önce senin bahsettiğin gibi, rakip varsa mutlaka fiyata yansıyor, özelliğe yansıyor. Yani tamam, rakip şunu sunuyor, ben de şunu sunayım diye seni geliştirmeye zorluyor. Dolayısıyla BYD'nin bu hamlesini, tabii Türkiye'deki ekibi de kutlamak lazım belki. Onların da bu hamlesini çok olumlu buldum. Söylediğin gibi deneyip görmek lazım. Denedikten evet. Sonra, gördükten sonra aslında tabii biraz daha da kullanım deneyimi lazım. Yani o bir test sürüşünün dışında bir de kullanım deneyimi lazım. Çünkü tabii onlar ki gerçek hayat verileri anlamına geliyor. Onu da gördükten sonra çok ciddi bir rakip olabileceğini düşünüyorum. Lansman fiyatı olarak da çok cazip. Hani mesela şöyle konuşursak, Tiggo alanlar, Chery alanlar, o hani lansman fiyatını alanların ne kadar memnun olduğunu biliyoruz. Öyle düşündüğümüz zaman bu da cazip olabilir, bir fırsat olabilir. Ama tabii ki görmek, biraz denemek lazım. Şu an ben bilmiyorum. Ama böyle baktığımız, yani şuradan bakmayla konuştuğumuzda tercih edilecek bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. İlginçtir. Evet. Özellikle demin bahsettiğimiz Volkswagen Tiguan'la karşılaştırırsak, işte bir tanesine şey diyeceksin, nasıl diyeceksin, onu nasıl konumlandırabiliriz? Ancak şöyle konumlandırabiliriz. Bir tanesi çok deneyimli, tecrübeli bir markanın işte bilinen tecrübelerinin ürünü. Bir tanesi de başka, benim bilmediğim, etmediğim ama cazip, yakışıklı, güzel bir otomobil. İşte özellikli bir otomobil, yeni nesil bir otomobil diye düşünebileceğim bir otomobil. Makyaj diye bir şey değil, yani bayağı bildiğin yeni bir otomobilden bahsediyoruz. O yüzden merakla bunu da bekliyoruz. BYD'ye de sesimizi duyurmuş olalım. Onlar da bizi bir hatırlasınlar ve bu araçla ilgili testimizi bir dinleyelim ki zaten Cenevre'de görücüye çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Evet. Bakalım biz de bir görelim o zaman diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi ağzına sağlık. Sıradaki haberimiz de son haberimiz hatta. Günün son haberi evet. De bu sefer Citroen'den geliyor. Citroen'in benim sevdiğim bir ne diyelim rengiyle bir Aircross'tan bahsedelim. Nedir o? Şöyle ekrana vereceğim. Veriyor muyum? Vermemişim. Şöyle hemen göstereyim. Bizi büyütmeden ekrana vermiş olacağım. Aircross C3 modeli. Ama bu da mı? Full elektrik mi? Nedir bu?
Tabii ki %100 elektrikli versiyonu var. Onlardan bahsediyor olacağım ama şöyle bir giriş yapayım ben. Sen de bunu düşündün mü? Çok merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz dönemde yeni nesil C3 modeli tanıtıldığında, C3'ü biliyoruz, kompakt bir hatchback'ti zaten.
Doğru.
Yeni nesilde tanıtıldığında, %100 elektrikli EC3 versiyonuyla tanıtıldığında gövde tasarımı biraz daha crossover'lardan esinlenen, işte tavan raylarının bulunduğu, biraz daha yükseltilmiş crossover vari bir görüntüsü vardı. Hatta şöyle düşünmüştük ya, hani bu aracı böyle buna çevirdilerse C3 Aircross'un ne manası kaldı o zaman şeklinde yorumlarda bulunulmuştu. Citroen şimdi yeni C3 Aircross'u şu an için tamamen tanıtmadı. Sadece dış tasarımını gösterdi ama bunu cevaplamış oldu. Nasıl cevaplamış oldu? C3 Aircross eskisine göre, eski nesline göre gövde uzunluğu olarak 23 santim daha uzun. Yani çok daha uzun bir modelden bahsediyoruz. Bu da sadece ve sadece arkadaki bacak mesafesinin arttırılmasına neden olmamış. Aynı zamanda bacak sayısının da arttırılmasına neden olmuş. Neyden bahsediyorum? Artık C3 Aircross ilk kez 7 koltuklu olarak satın alınabilecek. Bu da B SUV segmentinde bir ilk olarak geçiyor. Citroen tarafından böyle olduğu belirtilmiş. B SUV segmentinde 7 koltuk seçeneğiyle tercih edilebilecek bir model olduğunu söylemek mümkün. Yani C3'ün neden biraz daha crossover vari olduğunu burada net bir şekilde anlıyoruz. C3 Aircross artık gereksiz bir araç konumuna düşmedi. Biraz daha uzun, hatta daha uzun ve 7 koltuklu bir araç almak istiyorsanız C3 Aircross'u tercih edebilirsiniz diyor burada Citroen bize. Tabii ki bir diğer yeni nesille gelen ilk de %100 elektrikli versiyonun olması. Baktığımız zaman seninle geçtiğimiz bölümde Opel'in Frontera modelini konuşmuştuk. %100 doğuştan elektrikli olarak geliyordu ama hibrit versiyonu da vardı. Aslında Citroen de onun aynı çatı altında bulunan kuzeni. Zaten segmentleri de aynı. O yüzden altyapı olarak aynılar. İşte bu kabuğun altında bulundurdukları komponentler, motor seçenekleri, şanzıman seçenekleri de aynı. Bu da %100 elektrikli olarak doğuştan geliyor ama hibrit versiyonu da ve benzinli versiyonları da olacak. Tabii ki motor seçenekleri şu an için çok detaylı değil. Ama işte Citroen dediğimiz için, Stellantis dediğimiz için benzinli tarafta işte 1.2 litre 3 silindirli benzinli motordan söz edebiliriz. Hafif hibrit versiyondan, 48 voltluk hafif hibrit versiyondan söz edebilirsek son dönemde Peugeot'lardan Citroen'lerin yeni modellerinde çok konuştuğumuz o 6 ileri çift kavramalı otomatik EAT şanzıman yerine 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla gelen o 1.2 litrelik hafif hibrit motordan söz edebiliriz. Elektrikli tarafta ise hemen şöyle bir detay vardı. Ona doğru iniyorum yanlış bilgi vermemek açısından. Tabii. Büyük ihtimalle 154 beygir güç üreten tek motor seçeneğiyle 400 kilometrenin üzerinde bir menzil sunacak bizlere. Bunlar resmi olarak açıklanan veriler değil ama Stellantis'in diğer modellerinden oluşan aşağı yukarı tahminler bu şekilde. Tasarımından bahsedecek olursam eski nesline göre çok daha köşeli, böyle hafif kutu gibi bir tasarımı var. Bu otomobilin daha agresif ve daha heybetli görünmesini sağlamış bir kere. Ön taraf yüzü ise biliyorsun geçtiğimiz yıllarda Citroen Oli konsepti tanıtılmıştı. Bunun üretime geçmeyeceği ama işte buradaki tasarım dilinin gelecek modellere yön vereceği belirtilmişti. Hakikaten de o tasarımın daha önce tanıtılan C3'te ve şimdi C3 Aircross'ta yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladığını gördük. Nedir bu? Bir kere dikey olarak konumlandırılan böyle elips şeklindeki oval yeni Citroen logosu C3 Aircross'ta da karşımıza çıkıyor. C formundaki ışık imzası yine aslında Citroen Oli konseptinden gelen detaylar. Burada yüksek burun kısmı dediğim gibi otomobilin daha heybetli görünmesini sağlamış. Yan tarafta yine o kalın lastikler, büyük tekerlekler ve çıkıntılı çamurluklar da yine bu görünümü destekleyen detaylar arasında. Arka tarafsa yine C formundan oluşturan öne destekte ön tasarımdaki böyle şeylerle detaylarla uyumlu C formundaki stoplar karşımıza çıkıyor. Ben genel tasarımı beğendim. Mevcut C3 Aircross biraz daha böyle yuvarlak hatların bulunduğu işte baktığın zaman şirin görünen ki makyajla beraber bu hafif değişmişti. Makyajdan önceki daha yuvarlak böyle farlarıyla daha şirin görünen bir tasarımdı. Makyajla beraber aslında agresif tasarımın ipuçlarını almaya başlamıştık. Ama yeni nesilde bu çok daha heybetli, çok daha etkileyici bir görünüme kavuşmuş. Dediğim gibi iç mekanı henüz göremiyoruz. Teknik detayları şu an çok bilmiyoruz. İlerleyen dönemde yıl bitmeden özellikle yaz aylarında Citroen bu detayları bizimle paylaşacaktır parça parça.
Evet, ben de şimdi sen böyle anlatırken tabii şunu merak ettim. Çünkü ben yeni bu logo... Ya... Bu arada şunu söyleyeyim. Hemen önce şunu söyleyeyim. Çok güzel görünüyor otomobil. Yalnız arka taraftaki logo çok büyük geldi gözüme benim. Yani biraz böyle gözümü rahatsız etti. Arka tarafta logo biraz küçük olabilir mi diye düşünmedim değil. Çünkü stop farlar kadar böyle bir büyüklükte bir logodan bahsediyoruz. Ön tarafta çok güzel durmuş. Ona bir şey diyemiyorum. Yani oturmuş burada. Fakat arka tarafta fazla büyük gibi geldi. Onu not etmek isterim. Ama şimdi buna bakarken tabii ön tarafındaki bu imza demek ki senin söylediğin şey önemli. Hani bu şu tür artık hani Citroen'in yeni dönemdeki tasarım dili olacak dediğin konu. Çünkü ben de malum bir Berlingo kullanıcısıyım. Berlingo'nun yeni modeli vardı. Yeni modelini şöyle bir göstereceğim şimdi. O yeni modelindeki makyajlı modelini göstereceğim. O da aslında şuradan şöyle gösterelim mesela. Bir evet. Büyütebilirsem bakayım bu mesela diğeri ama. Şöyle yapalım. Şu yeni model. Hani şöyle gidelim buradan bir gösterelim bakalım. Evet bu gördüğüm mesela bu araç.
Ticari ailesi zaten makyajlandığı için beraber onlara uygulandı.
Evet yani dolayısıyla sanki bir taraftan da onu görüyoruz. Hani bu hepsi uyarlanmış. Bunun arka planı var mı diyeceğim ki yok ama yani yan taraftaki bu görünümü ben çünkü şey diye baktım ya bunu acaba çünkü normaldeki Berlingo yani şu an hali hazırdaki Berlingo için durum nasıldı onu bir söyleyelim diyeceğim. O da mesela gene şimdiki tasarım diliyle çok benzer yani işte çift far tasarımı falan vardı ama şimdi artık bakıyorsun bu senin söylediğin o dille aynı yani Aircross C3'te de gördünüz başkalı modellerde de gördünüz ama senin tabii Aircross özelinde verdiğin bilgiler bence önemli yani günün sonunda şuraya çıkması işin ne diyelim yani bu tasarım dili dışında Aircross'un diğer modelin de boşa mı çıktı o acaba dediğin konunun cevabını da vermesi önemliydi. Onu da not ettiğin için teşekkür ediyorum. Ve böylece bu haftalıkta zannediyorum haberlerimizi aktarmış oluyoruz.
Evet.
Hani ben de böyle yine kendisiyle ilgili bir şeyden de bahsetti bitiriyor falan diye olmasın diye tekrar o tarafa dönmek istedim. Ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Hakikaten
ben teşekkür ederim.
Güzel bir bölüm oldu. Dolu dolu yine bilgiler vermiş oldun. Diyorum ve sözü sana bırakıyorum her hafta olduğu gibi.
Evet ben de buraya kadar izleyen izleyicilerimiz için bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonrasında tekrar senin dediğin şeyleri sonda hatırlatmış olayım. Lütfen bize destek olmak için bu verdiğimiz çabaya karşı bir karşılık vermek için kanalımıza abone değilseniz hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı bize sadece emoji de olsa yorum bırakmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar hem YouTube algoritması hem de bizim motivasyonumuz için çok önemli. Ben özellikle kendi adıma yaptığınız yorumlara bakıp işte cevap verilmesi gerekiyorsa cevap vermeyi veya herhangi bir şekilde tepki vermeye çalışıyorum. Mutlaka merak ettikleriniz varsa, söylemek evet. istedikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Ben sonrasında vakit kaldıkça mutlaka onları okuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.